Ayrım 46, sayfa 911. 6 haftalık savaş. 10 Mayıs-25 Haziran 1940. Hollanda Savaşı 5 günde bitti ve bu kısa süre içinde Belçika'nın, Fransa'nın ve İngiliz seferi kuvvetinin kaderi belli oldu. Almanlar için ise her şey planda tespit edildiği, dahası hem strateji hem de taktik gelişmesi sırasında önceden tespit edildiğinden de daha iyi şekilde olup bitti. Alman ordusunun başarısı Hitler'in büyük umutlarını bile aştı. Generalleri süratli hareketleriyle ve elde ettikleri zaferlerin büyüklükleriyle onu şaşırttılar. Müttefikler ise hiç ummadıkları ve bir türlü anlayamadıkları bu gelişim karşısında hareket yeteneklerini yitirdiler. Savaşın ilk gününde başbakan seçilen Winston Churchill şaşkınlıktan dona kalmıştı. 15 Mayıs sabahı saat 7.30'da Başbakan Paul Reynaud Paris'ten telefon etmiş ve soluk soluğa şunları söylemişti. "Yenildik! Biz yenildik!" Churchill inanmadı. Koskoca Fransız ordusu bir hafta içinde nasıl yenilebilirdi? İmkansızdı bu. Sonradan yazdığı gibi hızlı hareket eden kitle halindeki zırhlı birlik akınlarının son savaştan bu yana yaptıkları büyük devrimi anlamamıştım. Bu zafer tankların zaferiydi. Bu batı savunmasının en zayıf noktasında yarma yapmak için 7 tank tümeni toplanmıştı. Tanklar Stuka, Pike uçakları ve müttefik hatlarının çok gerilerine ya da aşılmaz sanılan müstahkem mevzilerin üzerine indirilen paraşütçüler ile hava piyadeleri bu çöküntüyü yaratmışlardı. Biz Berlin'de bulunanlar da Alman taktiklerinin müttefikleri neden bu kadar şaşırttığını bir türlü anlayamamıştık. Hitler'in askerleri Polonya seferinde ne kadar kudretli olduklarını göstermemişler miydi? Polonya ordularını bir hafta içinde saran ya da yok eden büyük yarmalar, düşmanın karşı koyma gücü Stuka uçakları tarafından yumuşatıldıktan sonra tankların toplu halde giriştikleri akınlarla başarılmıştı. Paraşütçülerle havadan indirilen piyadeler Polonya'da büyük başarı sağlayamamışlardı. Önemli köprüleri bile alamamışlardı. Ama bir ay önceki Norveç seferinde büyük başarılar elde etmişler. Oslo'yu ve havaalanlarını almışlar. Stavanger, Bergen, Trondheim ve Narvik'e denizden çıkarılan ayrı ayrı küçük grupları takviye etmişler ve onlara dayanma gücü sağlamışlardı. Müttefik komutanları bu seferleri inceleyip onlardan gereken dersleri almamışlar mıydı? Hollanda'nın istilası. Hollanda'nın istilasına yalnızca bir tek panzer tümeni yetti. 5 gün süren savaşa Berlin'de Almanları haftalarca oyalayacağı sanılan açık su kanallarının arkasına indirilen paraşütçüler ile uçaklarla nakledilen piyadeler katılmışlardı. Savaş tarihinde havadan indirilmiş piyade ilk yapılan bir ilk büyük taarruz denemesi zavallı Hollandalıların kısmetine düşmüştü. Hollandalıların böyle bir sınava hiç hazırlıklı olmadıkları ve tam bir sürprizle karşılaştıkları düşünülecek olursa, o sıralarda düşmana umulduğundan daha fazla karşı koydukları söylenebilir. Almanların ilk amacı Lahey olaylarındaki değirmenli tarlalara havadan büyük bir kuvvet indirmek, başkenti işgal etmek ve bir ay önce Norveçlilere yapmak istedikleri gibi kraliçe ile hükümeti ele geçirmekti. Ama bu plan ayrı ayrı durumlar yüzünden olmakla birlikte Oslo'da olduğu gibi Lahey'de de uygulanamadı. İlk şaşkınlıktan ve kargaşalıktan kurtulan Hollanda piyadesi topçunun desteğiyle iki alaydan oluşan Almanları 10 Mayıs akşamüstü Lahey'i çevreleyen 3 hava alanından atmayı başardı. Bu hareket başkenti ve hükümeti o an için kurtardı. Ama başka yerlerde ihtiyaç duyulan Hollanda yedeklerini de oraya bağlamış oldu. Alman planının temeli şuydu. Rotterdam'ın hemen güneyinde bulunan Nieuwe Maas üzerindeki köprüler ile Dordrecht ve daha güneydoğudaki Moerdijk de Maas nehrinin iki ağzı üzerindeki köprüler havadan indirilecek piyadeler tarafından ele geçirilecekti. Aşağı yukarı 150 kilometre geride bulunan Alman sınırından harekete geçecek olan General Georg von Kücher komutasındaki 18. Ordunun bu köprülerden geçerek Hollanda müstahkem hattına ulaşacağı düşünülüyordu. Lahey, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ve Leiden'i koruyan büyük su barajlarının arkasındaki bu müstahkem mevkiyi başka türlü kolay ve çabuk ele geçirmek olanağı yoktu. 10 Mayıs sabahı havadan indirilen birlikler bu arada Rotterdam'daki nehre eski deniz uçaklarıyla bir bölük indirmişti. Şaşırıp kalan Hollandalıların uçurmalarına vakit kalmadan su köprüleri ele geçirdi. Bu köprüleri ele geçirdiler. Hollandalılar Alman birliklerini püskürtmek için birçok çarelere başvurdular ve aşağı yukarıda bunu becerdiler. Ama Almanlar bulundukları yerleri 12 Mayıs sabahına kadar inatla korudular. O sabah Kühler'in komutasındaki zırhlı tümen geldi. Hollandalıların birkaç gün tutacakları sanılan ve birçok kanal engelleriyle takviye edilmiş bulunan doğudaki Grebe-Piel hattını yardı. Savaş başlayınca Manş'tan hemen koşup gelen ve 11 Mayıs günü öğleden sonra Tilburg'a varan General Giraud komutasındaki 7. Fransız ordusunun Almanları Moerdijk'ta durdurabileceği umuluyordu. Ancak Fransızlar da baskı altındaki Hollandalılar gibi hava desteğinden, zırhlı araçlardan, tank savar ve uçak savar toplardan yoksun oldukları için kolaylıkla Breda'ya doğru püskürtüldüler. Bu çekiliş Alman 9. Panzer tümenine Moerdijk ve Dordrecht'teki köprüleri geçmek fırsatını sağladı ve tümen 12 Mayıs öğleden sonra havadan indirilmiş Alman piyadesinin hala tutmakta olduğu Nieuwemaas nehrinin güney kıyısına vardı ve Rotterdam'ın karşısında durdu. Tanklar Rotterdam köprülerini bir türlü geçemiyordu. Hollandalılar bu arada köprülerin kuzey uçlarını kapatmış bulunuyorlardı. 14 Mayıs sabahı Hollandalıların durumu çok kötüydü ama pek de umutsuz sayılmazdı. Hollanda müstahkem mevkii yarılmamıştı daha. Lahey dolaylarında havadan indirilen kuvvetli piyade birliğinin bir bölümü esir edilmiş, bir bölümü de dolaylardaki köylere kaçmışlardı. Rotterdam hala dayanıyordu. Zırhlı tümeni çekmek ve çekeceği bu tümenle Fransa'nın güneyine doğru o sırada çıkan yeni bir fırsattan yararlanmak üzere Fransa'daki birlikleri takviye etmek isteyen Alman Yüksek Komutanlığı bu durumdan hiç memnun değildi. Nitekim ayın 14. günü sabahı Hitler çıkarttığı 11 sayılı emirle şöyle diyordu. Hollanda ordusundaki direnme gücünün sanılandan daha kuvvetli olduğu anlaşılmıştır. Gerek siyasi ve gerek askeri nedenler bu direnmenin süratle kırılmasını gerektirmektedir. Nasıl? Hitler, Hollanda müstahkem mevkiinin süratle ele geçirilmesi için Belçika'da bulunan 6. Ordu Hava Piyade Birliklerinin Hollanda'ya sevkini emretti. Öte yandan Göring ile birlikte Rotterdam'ın ağır surette bombardıman edilmesine karar verdi. Hollandalılara sonbaharda kuşatılan Varşova'ya yaptığı gibi ufak çapta bir Nazi terör gösterisi yapılacak. Böylece Hollandalılar teslim olmaya zorlanacaklardı. 14 Mayıs sabahı 39. Kolordu'dan bir kurmay subay beyaz bayrak sallayarak Rotterdam Köprüsü'nü geçti ve şehrin teslim olmasını istedi. Teslim olmadığı takdirde şehir bombardıman edilecekti. Teslim görüşmelerine ait hazırlıklar yapılırken bir Hollanda subayı ayrıntıları görüşmek üzere köprünün yakınındaki Alman karargahına gelmiş, Almanların teslim koşullarını almış geriye dönüyordu. Birdenbire bombardıman uçakları göründü. Uçaklar büyük şehrin göbeğinde taş üstünde taş bırakmadılar. Hemen hemen çoğu sivil 800 kadar insan öldü. Binlercesi yaralandı ve 78 bin kişi yersiz yurtsuz kaldı. Önce ölü sayısının 25 bin 30 bin arasında olduğu söylendi. Ansiklopedia Britannica'nın 1953 baskısı da bu sayıyı kabul etmiştir. Ancak Nürnberg'de Hollanda hükümetinin verdiği resmi sayı 814 ölüdür. Bu ufak namussuzluğu, bu hesaplı cinayeti Hollandalılar uzun zaman unutmadılar. Ancak Göring ile Alman Hava Kuvvetleri'nden Kesselring, Nürnberg'de Rotterdam'ın açık şehir olmadığını ve Hollandalıların şehri inatla savunduklarını ileri sürerek yaptıkları bombardımanı haklı göstermeye çalıştılar. Her ikisi de bombardıman uçaklarına emir verdikleri sırada teslim görüşmelerine başladığını bildirmediklerini söylediler. Ama Alman ordu arşivlerinde görüşmelerden haberdar olduklarını kanıtlayan çok kuvvetli belgeler var. Nürnberg'de Rotterdam bombardımanı yüzünden herhangi bir mahkumiyet kararı verilmemiştir. Ne olursa olsun OKV o sırada bombardıman için herhangi bir neden gösteremedi. 14 Mayıs günü akşamı OKV'nin Berlin radyosundan yayımladığı bildiriyi ben kendi kulaklarımla işittim. Rotterdam şehri Alman pike bombardıman uçaklarının ve şehre girmek üzere bulunan Alman tanklarının muazzam baskısı altında teslim olmuş ve böylece harap olmaktan kurtulmuştur. Önce Rotterdam teslim oldu, sonra da Hollanda Silahlı Kuvvetleri. Kraliçe Wilhelmina ile hükümet üyeleri iki İngiliz muhribine binerek Londra'ya kaçtılar. 14 Mayıs sabahı şafak vakti Hollanda Kuvvetleri Başkomutanı Winckelmann ordularına silahları bırakma emrini verdi ve ertesi gün sabah saat 11'de resmi teslim belgesini imzaladı. 5 gün içinde her şey olup bitmişti. Çarpışmalar durmuştu. Irzına geçilen bu küçücük uygar ülkenin üzerine bundan sonra 5 yıl süreyle yaban bir Nazi terörünün korkunç karanlığı çökecektir. Belçika'nın düşmesi ve İngiliz-Fransız ordularının çevrilmesi. Bir yandan Hollanda teslim olurken öte yandan Belçika, Fransa ve İngiliz seferi kuvvetinin hesabı görülüyordu. 14 Mayıs hücumunun yalnızca 5. günüydü ama çok önemli bir gündü. Alman zırhlı birlikleri Dinant'tan Sedan'a giden yol üzerindeki Möse Nehri'nin dik ve ormanlık kıyılarında 4 köprü başını bir akşam önce ele geçirmişler, Sedan'a girmişlerdi. 1870'te de 3. Napolyon, Moltke'ye burada teslim olmuş, 3. Fransız İmparatorluğu da böylece sona ermişti. Almanların Sedan'a girmesi, müttefik hatlarının merkezini ve İngiliz-Fransız ordularının Belçika'ya hızla kaymalarını sağlayan dayanak noktasını büyük bir tehlikeye sokmuştu. Ertesi gün yani 14 Mayıs'ta akın başladı. Dünya savaş tarihinin büyüklük, yoğunluk ve esneklik bakımından o güne kadar bir eşini daha görmediği bir tank ordusu 10 Mayıs'ta Alman sınırından harekete geçerek Ardennes ormanını geçmiş, Ren'in çok gerilerinde 130 kilometre kadarlık bir cephe üzerinde 3 kol halinde yayılmış, Fransızların 9. ve 2. ordularını yarmış, Belçika'daki müttefik kuvvetlerinin arkasından Manş'a doğru hızla ilerliyordu. Azametli ve korkunç bir akındı bu. Önce Stuka pike uçakları Fransız savunma mevzilerini dalgalar halinde hırpalıyorlar. Bu sırada askeri mühendisler karıncalar gibi çevrelerine üşüşen erlere kauçuk sandallar hazırlatıyorlar. Nehirlerin ve kanalların geçilmesi için gereken dubaları indiriyorlar. Sonra otomatik topları ve bir motorize piyade tugayı bulunan panzer tümenleri bunların üstünden geçiyor. Hemen arkasından da tankların açtığı mevzileri tutmak için zırhlı piyade tümenlerinden oluşan zırhlı kolordular geliyordu. Ne yapacağını şaşıran savunucuların ellerinde bu çelikten ve ateşten akını durduracak hiçbir araç yoktu. Möse Nehri üstündeki Dinant şehrinin her iki yanında bulunan Fransızlar, General Hermann Hoth'un 15. Zırhlı Kolordusuna yenilmişti. Bu kolordunun iki tank tümeninden birine Erwin Rommel adında genç ve gözü pek bir Tuğgeneral komuta ediyordu. Nehrin daha güneyinde Montern'de General George Hans Reinhardt'ın 41. Kolordusunun iki tank tümeni de aynı şekilde ilerlemiş bulunuyordu. Ama Fransızlar hiç unutamayacakları en büyük darbeyi Sedan dolaylarında yediler. Burada 14 Mayıs sabahı General Heinz Guderian'ın 19. Zırhlı Kolordusuna bağlı iki tank tümeni Möse Nehri üzerinde geceleyin alelacele kurulan Duba Köprüsü'nden geçmiş ve batıya yönelmişti. Reinhardt ile Guderian'ın iki zırhlı kolordusu General Ewan von Kleist'ın panzer grubunu oluşturmuşlardı. Bu grupta 5 tank tümeni ile 3 piyade tümeni vardı. Fransız zırhlı birlikleriyle İngiliz bombardıman uçakları köprüyü uçurmak için çok uğraştılar. Yalnız bir tek hücum sırasında İngiliz Hava Kuvvetleri'nin 71 uçağından 40'ı, çoğu da uçak savar ateşiyle olmak üzere düşürülmüş ve 70 Fransız tankı imha edilmişti. Ama hiçbir şey yapamadılar. Akşama doğru Almanlar Sedan'da 45 kilometre genişliğinde ve 22 kilometre derinliğinde bir köprü başı kurdular. Müttefik hattının can alacak noktasında bulunan Fransız kuvvetleri çözüldü. Çevrilmemiş ve esir düşmemiş olanlar darmadağınık şekilde kaçmaya başladılar. Kuzeydeki Fransız-İngiliz orduları ile Belçikalıların 22 tümeni irtibatlarını kaybetmek tehlikesiyle karşılaştılar. Savaşın ilk 1-2 gününde müttefiklerin durumu kötü değildi. Ya da onlar öyle sanıyorlardı. Başbakan olarak yeni sorumluluklar alan Churchill sonradan yazdığı kitapta ayın 12. günü gecesine kadar harekatın iyi gitmediğini düşünecek herhangi bir neden yoktu der. Müttefik orduları başkomutanı Gamel'in durumdan çok memnundu. Bir gece önce Fransız kuvvetlerinin en büyük bölümü yani 1. 7. ve 9. ordularla Lord Gorton emrindeki 9 tümenden oluşan İngiliz seferi kuvveti plan gereğince Belçikalılara katılmışlar. Anvers'ten Leuven ve Vevre kadar uzayan Dail Nehri ile Vevre'den Jemblo üstünden Namur'a ve oradan da Möse boyunca Sedan'a kadar uzanan kuvvetle tahkim edilmiş mevzilere yerleşmişlerdi. Namur ile Anvers arasındaki kuvvetli Belçika müstahkem hattındaki 90 kilometrelik bir cephede müttefikler sayıca Almanlardan üstündü. Reichenau'nun 6. ordusunun 20 tümeni karşısında 36 tümen bulunuyordu. Belçikalılar kuzey sınırları boyunca iyi dövüşmüşlerdi ama umulduğu kadar dayanamamışlardı. 1914'teki kadar bile tutunamadılar. Onlar da kuzeylerindeki Hollandalılar gibi Alman ordusunun yeni taktikleriyle baş edemediler. Burada da Almanlar Hollanda'da yaptıkları gibi özel olarak yetiştirilmiş erleri sabahın karanlığında motorsuz uçaklarla sessizce yere indirerek köprüleri ele geçirmişlerdi. Maastricht'in arkasında Albert kanalı üstündeki 3 köprüden ikisinin muhafızlarını köprüleri atmalarına vakit bırakmadan hareket edemeyecek duruma sokmuşlardı. Möse Nehri ile Albert kanalı kavşağına hakim olan Eben Emael tabyasını da elde etmekte büyük başarı sağladılar. Gerek müttefikler ve gerekse Almanlar stratejik bakımdan yeri iyi seçilmiş olan bu modern tabyayı Avrupa'nın en sağlam tahkimatı sayıyorlardı. Fransızların Maginot hattından da Almanların batı duvarından da daha kuvvetliydi. Toprağın altında çok derinlerde çelikten ve betondan galeriler yapılmıştı. Top taretleri kalın zırhtandı. 1200 kişi alıyordu içine. En ağır bombalara ve top mermilerine bile dayanacağı sanılıyordu. Ama 80 Alman askerine ancak 30 saat dayanabildi. Bir çavuş komutasında bulunan erler 9 motorsuz uçakla Tabya'nın damına inmişlerdi. Verdikleri zayiatta 6 ölü ile 19 yaralıdan ibaretti. OKV'nin bu başarıyı Berlin'de esrarlı bir olay haline getirdiğini hatırlarım. 11 Mayıs akşamı yayımladığı özel bir bildiride OKV, Ibn Emael Tabyası'nın yeni bir hücum tekniği ile alındığını bildiriyordu. Bundan sonra ortalıkta şöyle bir söylenti dolaşmaya başladı. Ve tabii Doktor Goebbels bu söylentiyi sevine sevine körükledi. Almanlar yeni ve korkunç gizli bir silah bulmuşlardı. Bu silah belki de savunucuları geçici olarak felce uğratan bir sinir gazıydı. İşin iç yüzü daha da korkunçtu. Her şeyi önceden ayrıntılarına kadar hazırlamaya alışmış olan Almanlar, 1939-40 kışında Hildesheim'de Tabya'nın ve Albert kanalındaki köprülerin bir benzerini yapmışlar ve bunları motorsuz uçakla indirilerek ele geçirecek 400 kadar er eğitmişlerdi. 3 grup, 3 köprüyü 4. grupta Ibn Emael'i alacaktı. İşte bu son ekipte yetiştirilen 80 asker Tabya'nın üzerine indirilmişti. Erler özel olarak yapılmış oyuk patlayıcı bir maddeyi zırhlı top taretlerinin içine yerleştirmişlerdi. Bu bombalar patlayınca toplar susmuş, hem de aşağıdaki bölmelere alev ve gaz yayılmıştı. Almanlar bir saat içinde üstteki bölmelere girmişler, büyük tabyanın hafif ve ağır toplarını ve gözetleme yerlerini işlemez hale getirmişlerdi. Tahkimatın arkasında bulunan Belçika piyadesi küçük hücum ekibini girdiği yerden çıkarmaya çalışmıştı ama Stuka uçaklarının hücumları ve paraşütle atılan takviyeler yüzünden bir şey yapamamıştı. 11 Mayıs sabahı panzer birlikleri kuzeyde sağlam durumda ele geçirilen iki köprünün üstünden geçerek Tabya'ya gelmiş ve müstahkem mevkiyi çevirmişti. Stuka uçaklarının yeni bombardımanlarından ve yeraltı tünellerinde yapılan boğaz boğaza savaştan sonra Belçikalılar öğle üstü beyaz bayrak çekmişlerdi. 1200 Belçikalı savunucu birer birer teslim olmuşlardı. Bu olayla birlikte köprülerin alınması, General Höppner'in komutasındaki iki tank tümeni ile bir motorlu piyade tümeninden oluşan 16. Zırhlı Kolordu'nun desteklediği General von Reichenau'nun 6. Ordusu tarafından yapılan şiddetli hücum, Müttefik Yüksek Komutanlığı'nı şu sonuca vardırmıştı. Alman taarruzunun ağırlık noktası 1914'te olduğu gibi yine düşmanın sağ kanadıydı. Müttefikler de buna karşı koymak için gerekli tedbirleri almışlardı. Nitekim Mayıs'ın 15. günü akşamı bile Belçikalılarla İngiliz ve Fransız kuvvetleri Anvers'ten Namur'a kadar uzanan Dahil hattı boyunca ilerliyorlardı. Alman Yüksek Komutanlığı'nın da istediği buydu. Şimdi artık Manstein planını hemen uygulamanın ve merkezden vurmanın zamanı gelmişti. Ordu Genelkurmay Başkanı General Halder, 13 Mayıs akşamı durumu ve bu durumun sunduğu fırsatları çok iyi görüyordu. Güncesine şunları yazmıştı. 24 tümen kadar olan İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle 15 tümen kadar olan Belçika kuvvetlerinin yığınak hareketlerini tamamlamış olmasına sevinebiliriz. Bu kuvvetler karşısında bulunan 6. ordumuzu cephede 15 tümeni ve 6'da 7'yi var. Burada herhangi bir düşman hücumunu püskürtecek kadar kuvvetliyiz. Yeni kuvvetlerin getirilmesine lüzum yok. Namur'un güneyinde düşman daha zayıf. Bizimkilerin yarısı kadar. Bu üstünlüğü ne zaman ve nerede kullanacağımızı bilirsek, Möse'de yapılacak hücumun sonucu savaşı tayin eder. Düşmanın bu cephe gerisinde söz konusu edilmeye değer kuvveti yok. Bu cephenin gerisinde gerçekten bir kuvvet yok muydu? Başbakan Churchill durumu anlamak üzere 16 Mayıs'ta Paris'e uçtu. Öğleden sonra Başbakan Raynaud ve General Gamelin'i görmek üzere Queue d'Orsay'a gittiği sırada Alman öncü kuvvetleri Sedan'ın 90 kilometre batısına yaklaşmışlardı. Savunmasız açık arazide durmadan ilerliyorlardı. Alman kuvvetleri ile Paris ya da Manş denizi arasında büyük bir mesafe kalmamıştı. Ama Churchill'in bundan haberi yoktu. General Gamelin'e stratejik yedekler nerede diye sorarken konuşmasını birden Fransızca'ya çevirmiş ve Queue la masse de manevra demişti. Müttefik ordularının başkomutanı başını ve omuzunu sallayarak şu cevabı vermişti. Olsun, yok. Savaştan sonra Gamelin yok demediğini, artık kalmadı dediğini söylemiştir. Le Aurore, Paris, Kasım 21, 1948. Churchill durumu şöyle anlatıyor. Donup kaldım. Hücuma uğrayan bir ordunun yedek kuvvet bulundurmaması görülmüş, işitilmiş bir şey değildi. Hayatımda karşılaştığım en büyük sürprizlerden biri oldu bu, der Churchill. Bu işe Halder değilse bile Alman Yüksek Komutanlığı, hele Hitler ile OKF generalleri daha az şaşmadılar. Hitler kendi yönettiği Batı seferi sırasında iki kere şaşırdı. Birincisi 17 Mayıs'ta. Hitler bu sırada bir sinir buhranı geçirdi. Panzer kolordularıyla Manş'a doğru yürüyen kuvvetlerden üçüncüsünün başında bulunan Guderian o sabah yürüyüşü durdurma emri aldı. Alman hava kuvvetleri Sedan'dan batıya uzayan ince uzun Alman kollarını kesmek için Fransızların büyük bir karşı hücum düzenlemekte olduklarını haber vermişti. Hitler durumu ordu başkomutanı Brauchitsch ile Halder'le görüştü. Güneyden ciddi bir Fransız karşı hücumunun geleceğine emindi. Möse'nin yarmasının başlıca gücü olan A ordu grubunun komutanı Rundstedt o gün akşama doğru Hitler'in bu görüşünü destekledi. Verdun ve Chalon-sur-Marne bölgelerinden gelecek kuvvetli bir Fransız sürpriz karşı hücumu beklediğini söyledi. Hitler'in kafasında birden yeni bir Marne korkusu belirdi. Ertesi gün Mussolini'ye yazdığı mektupta şöyle diyordu. Durumu yakından izliyorum. 1914'teki Marne mucizesi tekrar etmeyecektir. Halder 17 Mayıs akşamı defterine şunları yazıyor. Çok kötü bir gün. Führer feci şekilde sinirli. Başaramayacağımdan korkuyor. Hiçbir tehlikeyi göze almak istemiyor ve bizi zorluyor. Bahanesi de sol kanatla fazla ilgilenmemiş olması. Korkular ve şüpheler içinde. Ertesi gün Fransız cephesinin çöktüğü üzerine birbiri ardına gelen haberlere rağmen kahraman Nazi'nin durumu düzelmedi. Halder ayın 18'inde Hitler'in geçirdiği buhranı şöyle anlatıyor. Führer'in güney kanadı üzerinde sayısız kuşkuları var. Bu harekatı berbat ettiğimizi ve yenilgiye doğru gittiğimizi öfkeli öfkeli ve bağıra çağıra söyleyip duruyor. Değil güneybatıya, batıya bile yürüyüşe devam etmek istemiyor. Aklı fikri kuzey doğuya atılmakta. Führer ile Brauchitsch ve benim aramda çok tatsız, çatışmalı bir konu bu. Führer'i her zaman haklı bulan OKV şefi Jodl da üst kademedeki bu çatışmayı şöyle belirtiyor. Büyük bir gerginlik içinde geçti bugün. Ayın 18'i. Ordu başkomutanı Brauchitsch güneye doğru olabildiğince kısa bir süre içinde yeni bir kanat açılması fikrine yatmadı. Brauchitsch ile Halder hemen çağrıldılar ve kendilerine gereken tedbirleri hemen almaları için kesin emir verildi. Ama Halder haklı çıktı sonunda. Fransızların güneyden hücuma geçecek kuvvetleri yoktu. Kuvvet hareketleriyle keşifte bulunmaktan başka bir şey yapmamak emrini alan ve buna kızan panzer tümenlerinin manşa doğru ilerlemek için bekledikleri de buydu. 19 Mayıs günü sabahı Son nehrinin kuzeybatısına doğru hızla ilerleyen ve 1. Dünya Savaşı'nın geçtiği araziden geçen 7 zırhlı tümenlik kuvvetli bir kamma manşa 75 kilometre yaklaştı. Hitler'in karargahı 20 Mayıs günü akşamı 2. Panzer tümeninin Som Nehri ağzındaki Abbeville kasabasına ulaştığını hayretle öğrendi. Belçikalılarla İngiliz seferi kuvveti ve 3 Fransız ordusu tuzağa düşürülmüştü. Jodl o gece güncesine şunları yazdı. Führer sevinçten yerinde duramıyor. Alman ordusunu ve önderlerini öve öve bitiremiyor. Barış antlaşmasını hazırlıyor. Antlaşmada amaçlar belirtilecek. Alman halkının elinden 400 yıldan beri alınmış olan topraklar da değerler geri verilecek. Dosyada ordu başkomutanının Abbeville'in alındığını bildiren telefonu üstünde Führer'in söylediği heyecanlı sözleri belirten bir muhtıra var. Müttefiklerin bu korkunç çevirme hareketinden kurtulmak için yapacakları tek şey Belçika'da bulunan ordularını batıya çevirmek, Belçika'da hücuma geçen Alman 6. ordusuyla savaştan vazgeçmek, Kuzey Fransa'dan denize doğru yayılmış olan Alman zırhlı kamasını yararak Som'un kuzeyini zorlayan taze Fransız kuvvetlerine katılmaktı. 19 Mayıs sabahı General Gamel'in de aslında bunu emretmişti. Ama o akşam yerine tayin olunan General Maxim Weygand bu emri iptal etti. 1. Dünya Savaşı'nda büyük bir askeri ün kazanmış olan Weygand böyle bir emir vermeden önce Belçika'daki müttefik komutanlarına danışmak istiyordu. Sonunda Weygand, Selefi'nin planını yeniden uygulamaya karar verdiği zaman 3 gün yitirilmişti. Bu gecikme onlara çok pahalıya mal oldu. Kuzeyde hala savaşta tecrübe kazanmış 40 Fransız, İngiliz ve Belçika tümeni vardı. Eğer Gamelin'in emrettiği gibi 19 Mayıs'ta güneye dönerek henüz zayıf olan Alman zırhlı hattını geçmeye çalışsalardı bunu başarırlardı. Ama harekete geçtikleri zaman çeşitli ulusal komutanlıklar ve müttefikler orduları arasındaki ulaşım karmakarışık bir durum almış ve ayrı ayrı müttefik orduları baskı karşısında ayrı ayrı amaçlar gütmeye başlamışlardı. Eninde sonunda Weygand'ın planı yalnızca kendi kafasında kaldı. Hiçbir Fransız birliği Som'dan yukarı çıkamadı. Bu sırada Alman Yüksek Komutanlığı zırhlı birliklerin açtığı gediği takviye etmek ve genişletmek için bütün piyade birliklerini ileri sürdü. Abbeville'den Manş'a doğru ilerleyen Guderian'ın tankları 24 Mayıs'ta Manş'ın büyük limanlarından Boulogne'u aldı ve kaleyi çevirdi. Dunkirk'ün 30 kilometre aşağısında bulunan Gravelines'a vardı. Müttefikler Belçika cephesinden ayrılmak istedikçe buradaki cephe güneybatıya kaymaya başladı. 24 Mayıs'ta İngiliz, Fransız ve Belçika orduları kuzeyde ufak bir üçgenin içinde kalmışlardı. Bu üçgenin tabanı Manş kıyılarında Gravelines'dan Temüzen'e kadar uzanıyor ve ucu da 100 kilometre kadar içerideki Valenciennes'da bulunuyordu. Artık tuzaktan kurtulmak umudu kalmamıştı. Tek umut, o da pek hafifti, Dunkirk'te birlikleri denizden çekmekti. Tam bu sırada 24 Mayıs günü Dunkirk'e yaklaşmış olan ve Gravelines ile Saint-Omer arasındaki Ah kanalda son imha hareketine geçmek üzere bekleyen Alman zırhlı birlikleri birden ve çok garip bir şekilde dur emrini aldılar. Savaşan askerler bu emrin neden verildiğini bir türlü anlayamadılar. Bu emir Alman Yüksek Komutanlığı'nın 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı büyük hataların birincisidir. Yalnız Alman komutanları arasında değil, bütün askeri tarihçiler arasında da bu emirden kimin ve neden sorumlu olduğu şiddetli bir tartışma konusudur. Elimize geçen malzemenin ışığında bu konuyu az sonra yeniden ele alacağız. Nedenleri ne olursa olsun bu dur emri müttefiklere, özellikle İngilizlere Dunkirk mucizesi denen olayı sağlamıştır. Ama Belçikalıların işine yaramamıştır.